Ayrım 27. Neden öldürüldüler? 2. kitap. Bu kan kurumaz. Orhan Tüleylioğlu. Sayfa 333. Mürdüm erikleri. Ümit Kaftancıoğlu'na. Yürüyorum. Pisi otları doluşuyor koynuma. Yürüyorum. Gölgem uzuyor. Koşuyorum. Gökleri deliyor acı yel. Kaçıyorum. Zıp zıp oynuyor dolunay. Duruyorum. Genç kız haylaması, yeşil define ormanından sarkıyor, derelere yatağına, yanlamasına dağıtıyor. İğilip çakıl taşlarını öpüyorum, dağlara kar düşmese de gel, ölüm bizi bir kez eğer, mürdüm erikleri toplamamıza değer. Müslim Çelik. Selam olsun. 11 Nisan 1980'e dair. Gün bahara, tohum toprağa dönerken yüzünü, kanım aktı sokağa. Karalar bağladı anam, yarım kalan muradıma, tas tas acılar sundular o sabah çocuklarıma. Çığlıklar yükseldi pınardan, ırmaktan sel yağmurdu buluttun, ses olmadım kızıma, bedenim devriliyordu toprağa. Yüreğimle gülerdim ben, her insana, her canlıya, ses verenim olmadı, mintanım bulanırken kana. Umutlar büyütürdüm ben, yatağımda her gece, serperdim her sabah bir bir gökyüzünü. Cadde cadde gezdim, namertler yanımda, yakınımda, koymadım yine de ey dostlar, ölümün korkusunu koynuma. Şahidim geçmiş zaman, onursuzun kılıcında, namussuzun namlusunda, can veren ceylana, bin selam, bin selam. Öztürk Tatar. Uğur Mumcu, sağ terör yok. Yazar Ümit Kaftancıoğlu, ölümünden bir gece önce MHP Genel Başkanı Türkeş'in sağ terör yoktur diyen konuşmasını televizyondan izleyip belki de bu konuda bir yazı yazmayı düşünüyordu. Belki de namlular üzerine çevrildiğinde aynı konuşma beyin hücrelerinden öyle yıldırım hızıyla gelip geçiyordu, kim bilir. Evet, sağ terör yok. Onun için Abdi İpekçi öldürüldü. Sağ terör yok. Onun için Doğan Öz öldürüldü. Sağ terör yok. Bu nedenle Adana Emniyet Müdürü Cevat Yurdakıl öldürüldü. Profesör Cavit Orhan Tütengil, Profesör Ümit Doğanay, Profesör Fikret Ünsal bunun için öldürüldüler. Sağ terör yok. Herhalde Doçent Orhan Yavuz, Doçent Bedrettin Cömert, Doçent Necdet Bulut bunun için öldürüldüler. Sağ terör yok. Yedi tipli genç bu nedenle evlerinde boğazlandılar. Politika gazetesi yazı işleri müdürü Ali İhsan Özgür, Gani Bozarslan bu nedenle öldürüldü. İlerici öğretmen Talip Öztrak bunun için vuruldu. Ve ilerici işçiler, köylüler ve de devrimci öğrenciler birer birer bunun için öldürüldüler. Sağ terör yoksa bu kanlı tabutların anlamı ne? Kim öldürüyor bunca insanı? Kahramanmaraş'ta akıtılan yurttaş kanını kim dökmüştü? Kim? Bu insanların dirilerine saygı göstermeyen bir parti lideri, hiç olmazsa bu terör kurbanlarının, yurdumuzun şimdi her biri sessiz birer mezar taşı olan bu en seçkin, en yetişmiş insanların anılarına olsun saygı göstermelidir diye beklemeyin boş yere. Televizyon ekranına çıkacak ve 40 milyonun gözünün içine baka baka sağ terör yok diye hiç çekinmeden, hiç iç sıkıntısı duymadan konuşacaktır. Ne bekliyorsunuz başka? Bay Türkeş, 3 yıl MC hükümetlerinde başbakan yardımcısı olarak Milli Güvenlik Kurulu'na girmiş, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları önünde devlete bu düşüncelerle yön vermeye çalışmıştır. Gerisini siz düşünün artık. Her gün ortalama 5-10 can alan bu terör ortamında insanların vicdanlarıyla baş başa kalmaları gerekir. Ölenler bizim insanlarımızdır. Sağcısıyla, solcusuyla, öğrencisi, öğretmeni, subayı, askeri, memuru, işçisi, polisi, savcısıyla bizim insanlarımızdır bunlar. İçimizde insan yüreği taşıyorsak şunu çok açık, çok net olarak görelim. Bu terörün sağı da var, solu da var. Soldaki terörü devlet terörüyle ezmeye çalışıp sağdaki teröre göz kırpmak devletin meşru temellerini sarsar. Katilin sağcısı, solcusu, devrimcisi, ülkücüsü olmaz. Katil, katildir. Kahramanmaraş sokaklarında oluk oluk kan akarken bana milliyetçiler suç işletiyor dedirtemezsiniz, diyen AP Genel Başkanı'nın kafası ile bunca ilerici aydının, öğrencinin, işçinin ve köylünün kanlı tabutlarına bakıp Türkiye'de sağ terör yoktur diyen Türkeş'in değil devlet yönetmek, bu düşüncelerle 20. yüzyılın ikinci yarısında parti yönetmesi bile yeterli ayıp sayılmalıdır. Ama ne yaparsınız ki burası Türkiye'dir. Ne yaparsınız ki insan kanı çok partili hayatın bir sebil suyu gibi akıtıldıkça akıtılmakta ve bu tabutlar üzerinde parlak demeçlerle politikalar yapılmaktadır. Bu terör sürdükçe Türkiye'de demokrasiden, özgürlükten, insan haklarından, anayasal düzenden söz etmeye olanak yoktur. Bu terör sürdükçe yapılan seçimlerin kusura bakılmasın sonuçları şüpheli, meşru olup olmadığı tartışmalıdır. Bir basit sözleşmede bile zorlayıcı etkenlerle atılan imzaları geçerli saymayan hukuk teorileri, kan kusan namlularla engellenen özgür düşünceyi, seçmen iradesini, seçme ve seçilme hakkını nasıl geçerli, nasıl meşru, nasıl olağan sayacaktır bilemiyorum. Yazar Ümit Kaftancıoğlu da acımasız teröre kurban gitti. Ve sanki sağ terör yoktur sözlerini sıcağı sıcağına tekzip edercesine öldü. Çanakkale Savaşı için eski yazarlar oraya bir üniversite gömdük derler. Şu 5-10 yıldır toprağa kaç üniversite gömdük düşünsenize. Yazarlar, savcılar, yargıçlar, profesörler, doçentler, doktorlar, avukatlar, erler, subaylar, polisler, komiserler, emniyet müdürleri, kimler, kimler. Böyle bir dönemin başbakanı, bakanı, parti başkanı olmak bir yana, bütün bu olayların yalnızca tanığı olmaktan bile inanın utanç duyuyorum. Cumhuriyet 15 Nisan 1980. Sevinç Özgüner 1928-23 Mayıs 1980. Diş doktoru Sevinç Özgüner 1928 yılında Tarsus'ta doğdu. Adana Kız Koleji'ni bitirdikten sonra 1946 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Tıp Fakültesi sınavını kazandı. Sevinç Özgüner, üniversitenin ilk yıllarından başlayarak ülke sorunlarıyla aktif olarak ilgilenmeye başladı. 1948'de İstanbul Yüksek Tahsil Gençlik Derneği'ne katılarak yöneticilik yaptı. Üniversitenin paralı olmasına karşı başlatılan kampanyada Nazım Hikmet'e özgürlük kampanyasında, Kore'ye asker gönderilmesine karşı başlatılan kampanyada aktif mücadele yürüttü. Bu kampanyalar nedeniyle sık sık tutuklandı. 1951 tevkifatı denilen sola yönelik operasyonlar sırasında okuldan atıldı. 1957 yılında bu defa İstanbul Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine başladı. Tipe kayıt oldu. Milli Demokratik Devrim tartışmaları sırasında partiden ihraç edildi. 1980'li yılların başlangıcında Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi'nde görev yaptığı sırada o dönemde hızla büyüyen faşist terörün boy hedeflerinden biri oldu. 1980 yılının 23 Mayıs'ının ilk saatlerinde eşi Vecdi Özgüner ile birlikte evlerine yapılan saldırı sonucu barış ve demokrasi düşmanlarınca kurşun yağmuruna tutuldular. Eşi ağır yaralandı. Sevinç Özgüner ise arkasında onurlu bir yaşam ve onun yolundan giden pek çok insan bırakarak aramızdan ayrıldı. Sevinç Özgüner'in eşi Vecdi Özgüner, Türkiye Emekçi Partisi yöneticisiydi. Özgünerler birçok kez tehdit edilmiş, daha önce de kapının önünde duran arabaları yakılmıştı. O yıllarda Mecidiyeköy'ü ülkücüler kurtarılmış bölge ilan etmişlerdi. O dönemde Mecidiyeköy'ü kurtarılmış bölge ilan eden ülkücülerin bölgedeki lideri, daha sonra tüm Türkiye'nin adını duyacağı Alaaddin Çakıcı'ydı. Mecidiyeköy'de Ümit Kaftancıoğlu'nun öldürüldüğü sokaktan 200 metre kadar uzaklıktaki bir sokakta ülkücülerin sık sık yolunu çevirdiği kişilerden biri de diş doktoru Sevinç Özgüner'di. Hastalarından neden para almıyorsun? Sen komünistsin, Müslüman değilsin diye rahatsız ettikleri Özgün Er'i evinin kapısına kadar takip ederek ölümle tehdit ediyorlardı. Olanlara rağmen evini terk etmek istemeyen Özgün Er'ler sadece kızlarını evden uzaklaştırarak onları korumaya çalışmışlardı. Sonunda bir grup ülkücü 18 Mayıs 1980 gecesi Özgün Er'lerin dairesinin kapısını kırarak içeri girdi. Ancak evde kimse yoktu. Türk Tabipler Birliği Başkanı Erdal Atabek 3 gün sonra İstanbul Valiliğine başvurarak Özgün Er'lerin güvenliğinin sağlanmasını istedi. Ancak hiçbir güvenlik önlemi alınmadı. Ülkücü grup bu olaydan 5 gün sonra 23 Mayıs'ta saat 03.30 sıralarında Özgün Er'lerin oturduğu daireye yeniden geldi. Sevinç ve Vecdi Özgün Er çifti gürültüyle uyandılar. "Kapıyı açın, biz polisiz," diye bağıran saldırganlar kapının açılmaması üzerine kapıyı kırarak içeri girdiler. İçeri girer girmez Sevinç Özgün Er'e silahla ateş etmeye başlayan saldırganlar başına ve göğsüne 7-8 el ateş ederek onu öldürdüler. Vecdi Özgün Er'i ağır yaralayan saldırganlar evin karşısındaki duvara "Mecidiyeköy komünistlere mezar oldu" yazarak kaçtılar. Sevinç Özgün Er'i katledenler geride annesiz iki kız bıraktılar. Işıl ve ablası Alev. Özgün Er'in öldürülmesi hakkında açılan soruşturmada Adnan Kaya, Müfit Sement, Osman Dönmez, Mustafa Fidan ve İsmet Ayhan'ın olayla ilgili oldukları saptandı. Cinayetten bir süre sonra Adnan Kaya ve Mustafa Fidan yakalanarak tutuklandı. İstanbul İkinoğlu Sıkı Yönetim Mahkemesi'nde yargılanan sanıklar delil yetersizliğinden beraat etti. Diğer zanlılar Müfit Sement, Osman Dönmez ve İsmet Ayhan ise yıllarca arandı ama bir türlü bulunamadı. Sonunda davanın 20 yıllık zaman aşımı süresi doldu ve dosya kapandı. Sevinç Özgüner'in kızı Alev Özgüner, 2000 yılında cinayetin soruşturma aşamasında ağır hizmet kusuru bulunduğu gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine manevi tazminat davası açtı. Bunun üzerine İstanbul 2. İdare Mahkemesi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden cinayetle ilgili bilgi istedi. Emniyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda cinayetin kayıtlarda meçhul siyasi olarak yer aldığını ve zanlılarla ilgili daimi arama notu dışında bir bilgi bulunmadığı belirtiliyordu. Ancak İçişleri Bakanlığı Hukuk Müşavirliği tarafından mahkemeye gönderilen savunma yazısında gerçek ortaya çıktı. Sevinç Özgüner'i öldürmek suçundan aranan zanlılar Müfit Sement ve Osman Dönmez iki kez yakalanmış ama bu cinayetle ilgili haklarında hiçbir işlem yapılmadan serbest bırakılmıştı. Yazıdaki bilgilere göre Müfit Sement ve Osman Dönmez 12 Eylül darbesinden sonra Şişli bölgesinde ülkücüler tarafından işlenen başka cinayetlerle ilgili olarak yakalanmıştı. Polis tarafından İstanbul Sıkı Yönetim Komutanlığı'na sevk edilen Sement ve Dönmez, başka suçlardan tutuklanarak cezaevine de konmuştu. Ancak Sevinç Özgüner'in öldürülmesi ve eşi Vecdi Özgüner'in yaralanması ile ilgili olay hakkında haklarında hiçbir işlem yapılmamış ve bir süre sonra da serbest bırakılmışlardı. Resmi yazıda haklarında işlem yapılmamasının gerekçesi olarak cezaevinde oldukları ve bu nedenle ifadelerine başvurulamadığı, serbest bırakıldıktan sonra ise adreslerinin tespit edilemediği belirtiliyordu. Yazının devamında yer alan bilgilere göre Müfit Sement yurt dışından Türkiye'ye giriş yaparken 24 Mart 1989'da Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış ve darbeden önce Şişli bölgesinde işlenen cinayetlerle ilgili olarak tutuklanmıştı. Ama hakkında arama kararı çıkarılmasına neden olan Sevinç Özgüner cinayetiyle ilgili hiçbir işlem yapılmamış ve Sement bir süre sonra serbest bırakılmıştı. Aynı şekilde Osman Dönmez de 12 Ağustos 1991'de Türkiye'ye giriş yaparken Atatürk Havalimanı'nda yakalanmış ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edilmişti. Ancak suç dosyasında Özgün Er'in öldürülmesinin yer almaması yüzünden Dönmez de serbest bırakılmıştı. İçişleri Bakanlığı'nın mahkemeye gönderdiği yazıda Müfit Sement'in başka hangi suçlardan yargılandığı, Fransa'dan niçin sınır dışı edildiği ve sonrasındaki eylemleri hakkında hiçbir bilgi yer almıyordu. Oysa Sement, Susurlu kazası sürecinde çok gündemdeydi. Darbeden sonra serbest kalan Sement, Osman Dönmez'le birlikte yurt dışına kaçtı. Fransa'da saklanan Müfit Sement, 22 Ekim 1984'te Fransa polisinin uyuşturucu kaçakçılığı yapan ülkücülere yönelik operasyonda Abdullah Çatlı ile aynı evde uyuşturucuyla yakalandı. 5 yıl bu ülkede uluslararası uyuşturucu ticareti yapmak suçundan cezaevinde kalan Sement, bu ülke tarafından sınır dışı edildi. Aynı şekilde Osman Dönmez'in de uyuşturucu ticaretinden cezaevinde yattığı ortaya çıktı. Sement'in adı Türkiye'ye döndükten sonra 12 Eylül'den önce Türkiye İşçi Partili 7 öğrenciyi öldürmekten hüküm giyen Haluk Kırcı ile birlikte iş adamı Mehmet Ali Yaprak'ın fidye için kaçırılması olayına karıştı. Bu kaçırılma olayının anlatıldığı ve Başbakanlık Müsteşarı Kutlu Savaş'ın hazırladığı Susurluk raporunda da Müfit Sement'in MİT ajanı olduğu bilgisi yer aldı. Cinayetten sonra aranmaya başlayan zanlı İsmet Ayhan ise hiç yakalanamadı. Hatta İsmet Ayhan'ın kimlik tespiti bile yapılamadı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'ndeki yargılama sonunda 30 Eylül 2002'de İçişleri Bakanlığı'nın uyarılara rağmen Sevinç Özgüner'in güvenliğini sağlamadığına ve failleri yakalamadığına hükmeden mahkeme heyeti bakanlığın 3000 YTL tazminat ödemesini kararlaştırdı. Ancak Danıştay 13. Dairesi, polisin zanlıların yakalanmamasında bir kastı ve ihmali bulunmadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Davayı yeniden görmeye başlayan İstanbul İdare Mahkemesi ilk kararında direndi. Mahkeme, 28 Eylül 2006'daki duruşmada verdiği kararda, Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir hukuk devletidir. Devletin temel görevlerinden biri, en temel kişilik hakkı olan yaşam hakkını korumaktır. 20 yıllık zaman aşımı süresince failler yakalanamamıştır. Bu tarihten sonra yakalansalar dahi yargılanmayacaklar ve ceza verilmeyecektir. Burada İçişleri Bakanlığı'nın hizmet kusurunun açık olduğu görülmektedir. Bu sonuç vatandaşın ve toplumun devlete ve hukuka duyduğu güveni sarsacak ve manevi zarara yol açacak niteliktedir, dedi. Avukat Ömer Kavilli şunları söylüyordu. Türk Tabipler Birliği'nin uyarısına rağmen hiçbir önlem alınmıyor, araştırma yapılmıyor. Üstelik olay gerçekleştikten sonra da polis etkili soruşturma yapmamıştır. Açıkçası idare yani güvenlik güçleri görevlerini yerine getirmeyerek saldırganlara ortam hazırlamıştır. Yargılamada da göstermelik olarak yargılananlar olmuş ama sanıklarla ilgili müvekkilime tebligat yapılmamış. Davaya müvekkilimin müdahil olmasına olanak sağlanmamış. Bu yönüyle ceza muhakemesi usul kanunu da ihlal edilmiş oluyor. İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin gerek ilk kararı, gerek direnme kararı hukuki açıdan bir destandır, simgedir. Danıştay İdari Davalar Genel Kurulu'nun hukukun üstünlüğüne işaret eden bu kararı onaylayacağına inanıyorum. Çünkü burada faili meçhul değil, faili malumken yakalanmama durumu var. Hata idarenindir. Hukuk aciz içinde bırakılmıştır. Danıştay bu kararı onaylarsa AİHM'ye gerek kalmadan iç hukuk yolunu açacaktır. Ama zaman aşımına uğradığı için sanıklar yakalansa biz yaptık dese bile yargılanmayacak. Ecevit Kılıç, Yeni Aktüel, sayı 90/2007. Yerel mahkeme ile Danıştay arasındaki uyuşmazlık üzerine şimdi dava dosyası Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu'nda. Bu kurulun vereceği karar kesin hüküm taşıyacak. Çünkü itiraz edilemiyor. Alev ve Işıl Özgüner çok sevilen ve sayılan bir insandı. Anne babamızın yaşam tarzları nedeniyle pek sıradan ve sakin bir yaşamımız olduğunu söylemek zor. 1971 öncesi parti toplantıları ve siyasi faaliyetleri olduğu için bizi daha çok anneannemiz büyüttü denebilir. Fakat yine de çok renkli bir yaşamdı bu. Her gün evimiz insanlarla dolup taştığından gerçek dostlukları, farklı düşünmeyi öğrendik. Ailemizle ve onların dostlarıyla gurur duyuyor, kendimizi özel hissediyorduk. Çevremizdeki bütün insanlar sanki öz teyzelerimiz, amcalarımız, çocukları da kardeşlerimizdi. Çok kalabalık bir aile gibiydik. Çocuk olarak içinde bulunduğumuz kaygı ortamını önemli derecede telafi eden bir durumdu bu. 1971 darbesi çevremizdeki insanlar olduğu kadar bizleri de sarstı. Aile küçüldü. Çaresizlik, öfke, korku. Tehdit alıyordu. 1978 Eylül ayında arabamız yakıldı ve annemiz öldürülmeden 3 gün önce evde kimse yokken kapımız kırılarak içeri girildi. Bu olay karşısında biz anne babamıza evi terk etmeleri için çok yalvardık. Korku içindeydik. Arkadaşları da çok üstelediler. Fakat onlar evden kaçmak olarak değerlendirdikleri bu durumu kendilerine yediremediler bir türlü. Herhangi bir tehlikeye karşı bizi arkadaşlarına gönderip kendileri evde kalmayı sürdürdüler. Kapının kilitleri yenilendi. Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi 21 Mayıs 1980'de İstanbul Valiliğine bir dilekçeyle başvurarak annemize koruma ve silah taşıma ruhsatı verilmesini talep etti. Ama valiliğin bu konuda belli ki hiç acelesi yoktu ve çok değil, 3 gün sonra 23 Mayıs'ta gece yarısı evimiz tekrar basılarak annemiz öldürüldü. Babamız ise ağır yaralandı. Biz iki kardeş farklı evlerde kalıyorduk. Olayı sabah çok erken saatte öğrendik. Çaresizlik, acı, öfke, inanmazlık, korku hepsi bir aradaydı. Annemiz ölmüş, babamız hastanedeydi. İkimiz de öğrenciydik. Öz teyzelerimiz, amcalarımız, kardeşlerimiz gibi gördüğümüz insanlar yanımızdaydı ama artık farklıydık. Önceleri yine anne babamızın arkadaşlarının yanında kaldık. Daha sonra babamız hastaneden çıkınca evimizi alelace boşaltıp Mertere taşındık. Orayı solcular açısından daha güvenli zannediyorduk. Ta ki Kemal Türkler öldürülene kadar. Ardından her şeyi paramparça eden 12 Eylül 1980 darbesi geldi. Solcuları yıldırmak için. Sevinç Özgüner birçok aydın, gazeteci, öğretim görevlisi, solcu neden öldürüldüyse aynı nedenden öldürüldü. Ancak bizim olayda biraz farklılık var. O güne kadar gece yarısı eve aileye baskın yapılarak, alenen gümbür gümbür kapı kırılarak bunca pervasız bir saldırı pek görülmemişti. Bir de Ankara'da bu biçimde katledilen gencecik 7 tip üyesi var. Genelde cinayetler sokakta pusu kurularak işlenirdi. Eve, aile bireylerini, iki evde yaşlı anneannemiz de vardı. Yapılan böylesi kanlı bir saldırı ancak terör estirmek, solcuları yıldırmak, etrafa korku yaymak için yapılmış olabilir. Sevinç Özgüner, aklına koyduğunu yapan kararlı bir insandı. Sakin ve sorunlara kolayca çözüm getiren, son derece özverili bir yapıda olması, çevresindeki insanlara yaşamı kolaylaştırması, arkadaşlarını, meslektaşlarını ona yöneltirdi. Birleştirici kişiliği de buna katkıda bulunurdu. Siyasi ilişkilerinde ve dostları arasında çok sevilen ve sayılan biriydi. Mayıs 2007. Ardından, cinayeti unutmadık. Mehmet Halim Spatar. 50'li yılların sonlarına doğruydu. 1951 tevkifatının hapislik günleri, sürgünlük günleri yavaş yavaş geride kalıyordu. Ben hapisliğin uzun bir sanatoryum döneminin ve esbab-ı mucibeli kararda emniyeti umumiye nezareti altında bulundurulmasına biçiminde dile getirilen sürgün cezasının ardından kendimi toparlamaya çalışıyordum. Aksaray Çarşısı'na alışveriş etmeye çıkmıştım. Birden Vecdi Özgüner'le karşılaştım. Hapishaneden bu yana görmemiştim onu. 5 yıllık hapisten sonra 1 yıl 8 aylık sürgününü Beyşehir'de tamamlamış, dönmüştü demek ki. Kucaklaştık, özlem giderdik. Birkaç gün sonra Aksaray'da Valide Camii'nin önünde gene Vecdi'ye rastladım. Bu kez yanında Sevinç Tanık arkadaşımız vardı. Ayak üzeri bahoşbeş etmeye başladık. Sevinç birden durdu. Biz de Sarıyer'e kadar gelsene, topu topu 2 saat kadar sürer dedi. Şaşırdım. Böyle güzel bir günde Boğaz gezmesi hiç de fena olmazdı da. Durduk. Yerde bu 2 saatlik Boğaz'a gitme önerisi de ne demek oluyor ki diye geçti aklımdan. Bu işin içinde bir zakaçka mı var dedim kendi kendime. Bu zakaçka sözünü 1951 tevkifatı sırasında Harbiye askeri ve ceza tutuk evinde yatan bizler çok kullanırdık. Yugoslavya göçmeni Mustafa Arhavi'den öğrendiğimiz bir laftı. İşin içinde iş mi var? Kabiliğinden bir deyimdi. Dilimize eni konu pelesenk olmuştu. Hayrola arkadaşlar dedim, bir şey mi var? Varmış meğerse. Sevinç, merak etme, kötü bir şey değil. Biz Sarıyer nikah dairesine nikahlanmaya gidiyoruz. En erken oradan gün alabildik. İsmail'le Ayyıldız'la da konuştuk, oraya gelecek. İki nikah şahidi gerekiyor. Oradan da şahit bulabilirdik ama arkadaş olsun istedik işin varsa. Başka çaresine bakarız dedi. Ne işim olsun ki dedim. Nekaat dönemindeydim. Fakülteden de atılmıştım. İşim gücüm yoktu. Sevinç'in söylediklerine bayağı şaşırmıştım. Siyasi durumları nedeniyle toplumdan enikonu yalıtlanmış, birbirine kenetlenmiş bir durumda yaşayan, dar bir grup oluşturan bir avuç arkadaştık. Gönül ilişkilerini bakışlardan, davranışlardan anlardık. Hele bazı arkadaşlarımız bu işin uzmanı kesilmişlerdi. Bizim hiç aklımıza gelmezken falan filanla işi pişirmiş, yakında bombası patlar derler, gerçekten doğru çıkardı. Ama hiçbirimiz sezememiştik Sevinç ile Vecdi'nin ilişkisini. Bir otobüse atlayıp Sarıyer nikah dairesine gittik. Kapıdan girerken Sevinç, orada kutular içinde nikah şekeri satan delikanlıdan bir kutu şeker aldı. Nikah memurunun karşısına geçtik. Olağan söylevi dinledik. İmzaları attık. Vecdi kutuyu açtı. Başta nikah memuru hepimiz birer badem şekeri aldık. Sevinç ile Vecdi'ye sarılıp öptük. Mutluluklar diledik. Merdivenlerden inerek kapıya yöneldik. Sevinç durdu. Elindeki şeker kutusunu kapıdaki satıcıya bıraktı. Delikanlı mutluluklar diledi, ellerimizi sıktı. Sevinç, bak kardeş dedi, İçinden 6 badem şekeri eksildi. Onları tamamlamayı unutmayasın. Satın alan biri olursa hakkını yemiş olmayalım. Nikah memuru, şahitler ve Sevinç ile Vecdi 5 kişi ediyorduk. 6. nereden çıktı diye düşündüm. Sonunda ayakta nikah memuruna yardım eden odacı geldi aklıma. Sevinç onu da unutmamış. Şeker vermişti. Demek o da bir badem şekeri almış. 27. ayrımın sonu. Sayfa 351.